Katre-i Matem, İskender Pala, 15. ayrım. Marmara'dan esen serin rüzgar iki kişi arasındaki uzun sessizliği bozdu. Birbirlerinin yüzüne baktılar, birinde öfke, diğerinde yaranma, bunda iktidar, onda itaat. Her ikisi de düşüncelerinden vezirin hanende ve köçek takımının kapıyı çalıp içeri girmek üzere izin istemesi ayırdı. Şuh ve neşeli cariyelerin salona girmeleri, vezirin suratındaki öfkeyi bir parça yatıştırmıştı. Tomruk Emin'le kapıyı işaret ederken sağ yumruğunu bağrına vurarak öfkesinde tükürmüş oldu. Bak a Tomruk Emir'i. Aha şuramda bir ateş var. Yanıyor, yanıyor. Söndürmeye su getirmezsen ocağını söndürürüm bilesin. Ertesi sabah İstanbul'daki bütün karakollara Tomruk Emin'inden yazılı bir emirname geldi. Nakşigül Hanım'ın katili olup aşağıda eşkali tarif kılınan Şahin Efendi'nin teptili kıyafet eylediği tespitiyle bu minval üzere tetkikat ile derdest edilip derhal ağ tomruğuna teslimi. 26. sual. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak nasıl bir şeydir? Kara Şahin ile Topaç Yeğe Çemberli Taş çevresindeki tavuk pazarının pis kokulu ortamını geride bırakıp da külhana yaklaştıkları sırada hamamın önünde bekleşen azesleri gördüler. Şahin şüphelenip meydana bağlanmış atların arkasından olacakları gözetlemeye başladı. Hamamda bir telaş olduğu çevre esnafın hareketlerinden ve meydanda birikişlerinden belliydi. Önce bunu her zaman çıkan marazalardan birine yordular. Muhtemelen yine hamamda bir düğün cemiyeti kurulmuş, hamamın erkekler bölümü de o gün kadınlara tahsis edilmiş. Düğün alayı göbek taşında eğlenirken davetli zengin hanımlardan bazılarının mücevherleri kaybolmuş. Bunun üzerine asesler ve yeniçeri kollukları gelmiş olmalıydı. Çünkü bu tür büyük eğlencelerde hamam natır ve tellakları müşterileri oyalarken, soğuklukta saç düzenlemek ve kaş yapmak üzere bekleşen meşattalar, misafirlerin eşyalarını karıştırıp değerli birkaç parçayı ortadan yok ederler. Bu yolda külhan ile ortak çalışırlardı. Sonuçta pek çok mücevher çarşı mezatlarına düşer el değiştirirdi. Son zamanlarda işi ilerledip bedestende iki sarrafı da işin içine katmışlar. Şehirde yegane olup şöhreti dillere destan, üç mücevher takının taklitlerini ürettirip takı sahibi zengin hanımlar hamama geldiği vakit sahtesiyle değiştirivermişlerdi. Kara Şahin bu tür dolapları Külhan babasının kendisine verdiği bir kutuyu çok acele bedestende bir kuyumcuya götürüp de adamın kutuyu açtığı vakit sevincinden ne yapacağını şaşırmışçasına derhal kutunun içindekini değiştirip hiç geç kalmadan geri götürmesini tembihlediği gün keşfetmişti. Bir keresinde de aynı kuyumcu 2 saat içinde daha mücevherlerin sahipleri kirlerinden arınmadan gelen parçanın sahtesini imal ederek hamama geri göndermişti. Böyle marazalı günlerde hamamın içindeki tartışmalar dışına taşar, düğünün tarafları birbirlerini hırsızlıkla suçlayıp kavga eder, ardından kocaları da gelip kavgaya karışır. O sırada Tomruk Emin'i, asesler, Muhtesip Ağa, ve hatta Yeniçeri ağası bile devreye girer, onları sulh ettirir. Bunun karşılığında da elbette acılı ailelerden rüşvetler alırlardı. Ne ki Şahin ile yeğenin şu an gördükleri manzara pek böyle bir kavgaya benzemiyordu. Yeğe, hırsızlık mı yine, ne dersin? Sanmıyorum Şahin ağam, etrafta ne cırtlak çocuk zırıltısı ne küfürbaz kocaların anırmaları var. Haklısın, biraz bekleyelim mi? Olur, sakın kendini belli etme. Çok beklemeleri gerekmedi. Tomruk Emin ile iki adamı çevrelerine korku yayarak hamamdan çıktılar ve seyislerin getirdikleri atlarına binerken külhan yoldaşlarına bağırıp çağırarak küfürler edip gittiler. Tomruk Emin'in bu külhan ziyareti pek hayra yorulamazdı. İkisinin de sorularla dolu bakışları bu yüzden erken buluştu. İkisi de bir cevap bulamadan düşünmek üzere gizlendiler. İçeri girip girmemek konusunda şüpheleri vardı. Belki içeri girmeden neler olup bittiğini öğrenmek daha iyi olacaktı. Nasıl olsa arkadaşlarından biri şimdi esrar tüttürmek için dışarı çıkardı. Yanılmamışlardı. Edindikleri bilgiler tam da korktukları gibiydi. Asesler 22-23 yaşlarında bir delikanlıyı arıyordu. Lakin onların tanımlamaları Şahin'e pek benzemiyordu. Bu yüzden Macar hekime içinden bir kez daha teşekkür etti. Adam harikalar yaratmıştı. O kadar ki işte Külhan kardeşleri bile Arana'nın Şahin olup olmadığı konusunda şüphedeydiler. Kara Şahin rahatlamış, yeğeye ameliyat ile yukarı kaldırılan kaşları hakkında kısa bir açıklama yapmış, aranan kendisi olmakla birlikte şimdilik korkulacak bir şey olmadığını söylemişti. Ancak yine de Külhan'a girmenin tehlikeli olacağı kesindi. Birisi tarafından teşhis edilmenin veya Külhancı Baba tarafından sorguya çekilmenin sonucuna katlanamazlardı. Bu yüzden Topaç yeğe içeriye yalnız girdi. Yükte hafif, pahada ağır bir iki parça perakende eşyayı küçük bir bohçaya koyup kimseye sezdirmeden Şahin'e geldi. Ok yaydan fırlamıştı bir kez. Artık gidecek yerleri de yoktu. Şahin yeğeyi orada yalnız bırakmayı, yeğe de zaten onsuz bir yerde kalmayı istememişti. Birbirlerini teselliye kalkıştılar. En azından Külhan'daki sefil ve düzensiz hayatın kendilerini bir gün kötü yola düşüreceğini söyleyip başlarına gelen çaresizliğin ağırlığını hafifletmeyi denediler. Şahin, Tomruk emini kendisini bulmadan katili bulmak zorunda olduğunu biliyordu. Ama henüz hiçbir delil veya bulguya sahip değildi. Üstelik şimdilik her ikisi de sığınacak bir çatı altı da bulamamıştı. Yeğenin sebebi olmuş, onu kendi macerasının peşine takıp sürüklemek üzereydi. Bu delikanlından ayrılmanın iyi olacağını, onu tehlikeye atmamak gerektiğini düşünüyordu. Lakin nereye bırakır, kime emanet ederdi? Eğer onu İstanbul sokaklarında başıboş bırakırsa mutlaka bir haneberduş serseri eline düşer, sokakların rüzgarında savrulur giderdi. Öyle sanıyordu. Gedikpaşa'dan Bayezid'e kadar yürüdüler. Gün inmiş, sokaklar tenhalaşmış, el ayak çekilmişti. Biraz sonra Yeniçeri Ağası'nın adamları kol gezmeye başlardı. Fenerleri yoktu ve fenersiz yakıya ele verdikleri vakit mutlaka sorguya çekilirdiler. Söyleyebilecekleri yalanlara da hiçbir kolluk neferini inandıramazlardı. Bunun için bir an evvel sığınacak bir çatı bulmaları gerekiyordu. Köpek avlamaları sıklaşmaya başlamış, sokaklarda nal sesleri kesilmiş, şehir iyiden iyiye ıssızlaşmıştı. Bayezid meydanında ağır adımlarla bastonların yere vuruş sesine takılıp yürüyen birkaç yatsı cemaatinden gayrı kimse yoktu. Yakınlardaki evlerin ve konakların bahçe kapıları çoktan sürgülenmiş, dışarıyla bağlantıları kesilmişti. Her geçen dakika aleyhlerine çalışıyordu. Ya çok acele sığınacak bir kuytu çatı altı bulmaları veya gizlice bir konağın bahçesine girip sabahlamaları gerekiyordu. Civar semtlere gitmek artık çok zordu. Fatih'e gidecek olsalar Et Meydanı'ndaki Yeniçeri Kışlası'nı yakından geçeceklerdi ki bu hayli tehlikeli sayılırdı. Çünkü bu civarda gece yalnız ve kimsesiz dolaşanların Yeniçeri Kışlası'na kaldırıldığını, günlerce içeride köleleştirildiklerini anlatan hikayeler türemiş, hatta bu yolda Benli Civelek başlıklı manzum bir destan bile yazılmıştı. Diyarbakırlı Şahbaz Mecit'in sesinden aylarca şehrin konaklarında, yalılarında, kasırlarında dehşetle dinlenip dilden dile korku salarak dolaşmıştı. Aşağıya Kumkapı istikametine yürüyecek olsalar, Kadırga tulumbacılarının hikayelerine konu olma ihtimalleri vardı. Son çare olarak Bayezid hamamı Külhan'ına sığınmak geldi akıllarına. En azından burası ikinci evleri sayılırdı ve Gedikpaşa'ya kadar gidecek zamanları kalmadığını söyleyerek bir geceliğine burada konaklayabilirlerdi. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmanın böyle bir şey olduğunu o güne kadar bilmemişlerdi. Kapıdan girdiklerinde ikisinin de kanı donacak gibi oldu. Eşikte yığılıp kaldılar. 27. sual. Kaf Dağı'ndan gelecek Selvi boylu sevgili kim? Bayezid hamamının göbek taşında sere serpe uzanmış dört adamın çevresinde kurnaların başına öbeklenmiş bir yığın kaldırım kopuğu, dilbaz, şeytan tüllü zebellah adamlar. Hilekarlıkla ellerine geçirdikleri birini kısa zaman içinde kuru tahta üstünde bırakacak marifetler ve oyunlar bilen, feleğe kement atmış, ne kadar gözü kara ayak takımı varsa sanki bu akşam bu hamam kubbesi altında toplanmıştı. Aralarında şehir oğlanı veled-i zinalar, uçkuru baldırında ahlaksız kopuklar, Cezayir fularlı, pırpısı, cilasun şıkırdımlar. Hepsi bellerinde birer peştemal ve ayaklarında takunya ile yarı üryan ortalıkta kimisi geziniyor, kimisi yatanlara ve oturanlara hizmet ediyorlardı. Şişmanı, tıknazı, orta boylusu, cücesi, uzun saçlısı, dazlağı, saçı sakalına karışmışı ile matruşu birbiriyle adeta fısıldar gibi konuşuyor. Bunu da göbek taşında natırların keselediği ağlarına hürmet sayıyorlardı. Karaşahin İstanbul'daki bütün fanatik yobazların ve maceraperest serserilerin bir araya toplandıklarını sandı. Dışarıda görse başındaki yağlı keçe külah, ayağındaki potur, omzundaki gömlek, entari, kuşak, yelek, cepken veya barataya göre kimlik biçeceği bunca adamın buradaki ortak özelliği çıplaklık ve ortak bir amaç için toplanmış olmalarıydı. Hepsi İstanbul'un çeşitli katmanlarından özel olarak çağrılmış, işe yarar bıçkınlık olarak buraya gelmişlerdi. Yeğe ile birlikte hamamın kapısından girdiklerinde misafirleri karşılamak ve sosyal durumlarına göre onları halvet, soğukluk, mabeyin veya göbek taşına yönlendirmek üzere görevlendirilmiş, adamın azarlamasıyla karşılaşmaları bu yüzdendi. Uzun, kara saçlı, pos bıyıkları makas yüzü görmemiş, sakallarına karışan hamam takkeli ve takunyalı bu adam, Bayezid hamamının deste başısı olmalıydı. İstanbul hamamlarından bu geceye özel hizmet için çağrılan diğer külhan civarlarının yanına gönderdi. Sizi veledi zinalar, burada ayak altında ne halt ediyorsunuz? Size arka kapıdan gireceksiniz demediler mi? Başka ne bir soru ne bir cevap. Şimdilik ayak altından arınmaları yetiyordu. İkisi de külhana açılan koridora girdiklerinde rahat bir nefes aldılar. Lakin heyecanları hala ayaklarını titretiyordu. Neredeyse birbirleriyle bile konuşmaya, ne yapacaklarını sormaya mecalleri yoktu. Başlarına geleceği merak ederek derin bir korku ile külhana vardılar. Burada kendileri gibi birbirini tanımayan 10 kadar genç vardı. Külhan babası önce geciktikleri için sunturlu bir küfür savurdu. Sonra üzerlerindeki kıyafetleri değiştirmek üzere ellerine beyaz layhar gömlekleri, yüzleri için birer maske ile takunya tutuşturdu. Üstlerinde ne varsa çıkarıp çıplak bedenlerine gömlekleri giyindikleri sırada külhancı babanın talimatları ile içine düştükleri vaziyeti anladılar. Layhar'ın piçleri, bu gece külhanda Layhar'ın ruhunu şad etmeye bakın. Horozumuz ötesiye kadar hizmette kusur etmeyeceksiniz. Yürürken sessiz olasınız diye takunyalarınızın altına keçeler çakılmıştır. Zinhar dikkat edin. Konuklarınız ne emrederse yapın. İlla külhan namusuna halel getirmeyin. Tepsileri meyveden ve mezeden boş tutmayın. Deve tabanı piyaleler asla horoz kanından eksik kalmasın. Çubukları zarafetle sunun, ateşi tiz götürün. Kimsenin keyfinde sıklet olmasın. Mesele anlaşılmıştı. O gece hamam eğlencesine sakilik yapacaklardı. Güzellikleri ve hizmet kaliteleri için İstanbul'un bütün hamamlarından seçilip getirildikleri belli olan külhan kardeşlerinden hiçbiri diğerini tanımıyordu. Son yıllarda bazı devletlular, Eşref ağaları, Yeniçeri zorbaları ile ayak takımı arasında revaç bulan hamam meclislerinin kuralı buydu. Göbek taşına alem denir ve aleme giren veya çıkanlar yüzlerine bir maske örterek meclisin gizliliğinde kaybolur giderlerdi. Maske onlara eşit söz ve eşit davranış hakkı tanıyor. Ayak takımı ile devletliyi birbirlerinden ayırıyordu. Bu tür meclislerde olup bitenlerin tevatürleri İstanbul'da günlerce çalkalanır, bire bin katarak anlatılır ve alem kelimesi bambaşka anlamlar kazanırdı. Alemlerin halk arasında konuşulan bir başka cephesi de oralarda yapılan devlet sohbetleriydi. Hamamların göbek taşlarında devlet erkanından birkaç kişiyle devleti eleştiren ayak takımı toplanır, badeler, mezeler arasında gizli emellerin planları kurulur, yönlendirmeler, kışkırtmalar, şantajlar, pazarlıklar birbirini takip ederdi. İşin ilginç yanı hemen bütün alemlerde sultan veya vezirin bir akrebi de bulunur. O da olup bitenleri saraya harfi harfine bildirirdi. O gecenin en coşkulu tartışması Deli Petro'nun İstanbul'a gelen elçisi üzerine açıldı. Elçi 2 aydır İstanbul'daydı ve henüz sultan ile görüşememişti. Ama vezire söylediklerine göre Fransa ve Avusturya hükümetleri İran'ın Devlet-i Aliye ile Moskov Çarlığı arasında taksimini teklif edecekti. Padişahın elçiyi kabulde gecikmesi ve bekletmesi, bu konu hakkında yaptırmakta olduğu tahkikatın uzamasıydı. Üstelik de vezir hazretleri gizli bir siyaset gütmeye başlamış ve İran'ın yarısını alma yolunun açılmasını sağlayacak planlar yapmıştı. Ona göre şimdilik Avrupa sınırlarında yeni bir cephe açılması yarardan ziyade zarar getirirdi. Üstelik askerlerin hali ortadaydı. İran'dan yenilgi haberleri geliyordu. Mazenderan ve Geylan bölgesine Moskov el koymuştu bile. Karaşahin eline tutuşturulan tepsi, şarap ibriği, çubuk, tömbeki, tütün, ateş, meze ne verilirse hamamın içinde dolanıp duruyordu. Bir gözü daima Topaç yeğenin üzerindeydi. Pot kırmasından ürktüğü kadar başına musallat olacak bir beladan da çekiniyordu. İçkiyi fazla kaçıran serseri taifesinden birisi ona sarkıntılık eder diye tedirgindi. Yaklaşık bir saattir hamamın terletici ortamında içiyorlar ve gittikçe kendilerini bilmez hareketlerle seslerini yükseltiyorlardı. İçkinin, sıcağın ve yüzlerdeki maskenin verdiği cesaretle hamam kubbesinde sıra sıra sesler yankılanmaya başladı. Ağalar, beyler, efendiler, bilir misiniz İbrahim Paşa gizli din kullanırmış. Evet ya, Ürgüp Ermenisiymiş. Sünnetsizmiş diyorlar, sünnet ettirelim. Sultanı parmağında oynatıyoruz ağır. Şeriat elden gidiyor ağalar. Zenneler, civanlar, civelekler, ortalık çocukları. Daha buna benzer herkes içindeki kurguları bir serbest kürsü gibi hamam kubbesinde çınlattıktan sonra önde biri el çırparak herkesi yönetmeye başladı. Şimdi koro halinde kubbeyi yine bir yeniçeri gülbangına boğmadaydılar. Kafir olup azanı, eski düzen bozanı, haklamak için biz anı, kaynatalım kazanı. Maskeli korunun yeniçerilere mahsus Hacı Bektaş kazanını kaynatmaya dair cesur sözleri ortalığa saçılırken, köşedeki üç kademe basamaklı kurna başında oturanlardan birisi tepsisiyle oradan geçmekte olan Şahin'e seslendi. Oğul, aşk yolunda tapan tepmekten yorgunuz. Hele şu tabanlarımı ov biraz. Şahin bu sesi tanıyordu. İşte tam belanın ortasına düşmüştü. Yanındaki birkaç ayaktaşıyla kurna başına konulmuş gümüş sehpadan bir parça buz alıp şarabını atarken peştemalını toplayıp ayağına basamaktan aşağı sarkıtıverdi. Şahin elindeki tepsiyi oradan geçmekte olan başka bir gömlekliye verip başını eğdi ve diz çöktü. Gömleği terden bedenine yapışmış olarak denileni yapmaya başladı. Kaş altından yeğeyi gözlüyor, başını yerden kaldırmıyordu. Bir aralık duyduğu sesten emin olmak üzere maskeli adamın yüzüne gizlice bakmayı denedi. Evet oydu, Tomruk emini. Bugün ters yanından kalkmış olmalıydı. Oysa iki saat önce Gedik Paşa da şerrinden kaçıp burada avcuna düşer miydi? Emin olmak için daha dikkatli dinleyerek sesini tanımaya çalıştı. Evet, gayet emindi. Tehlikenin tam ortasındaydı. Yanındakilere de dikkat etmeliydi. Yüzlerine doğru bakmak istedi ama gözleri daha ilk anda Tomruk Emin'in pazısında kilitlenip kaldı. Dövme ustası işini iyi yapmıştı. Adam kolunu hareket ettirdikçe engerek yılanının çatal dili adeta Şahin'e doğru uzanıverecek gibi oluyordu, korktu. Bu dövmeyi Eyüp Tomruğu'nda yumruk yediği günlerden hatırlıyordu. Yanındaki adama bıçaklı pençe diye hitap ediyorlardı. Herhalde bileğinden dirseğine kadar uzanan hançer dövmesi yüzünden bu adı takmışlardı. Bu hançer de engerek başı kadar ürkütücü nakşedilmişti aslında. Neredeyse nakış uslupları bile aynıydı. Sert çizgiler ve ürkütücü ayrıntılar. Belki de aynı ustanın elinden çıkmışlardı. Eğer öyleyse bu ikisi arasında süren bir dostluk olmalıydı. Neyse, şimdilik başını yerde tutmak en iyisiydi. Konuşulanları duyabiliyordu. Bıçaklı pençeyi razı etmek üzere dört kişinin pes perdeden ısrarla yalvarma sözleriydi bunlar. 15. ayrımın sonu sayfa 156, devamı 16. ayrımda.